24. ayrım. Sayfa 294. B. Öyleyse iktidar, iktidarının sona ereceği günleri düşünmeli. Demokrasiden inanarak söz eden herkes için iktidarın bir gün sona ereceğinden söz eden bu cümlecik bir darbe veya kumpas iması değil, dünyanın her demokrasisinde her insanın kabullendiği bir durumun ifadesidir. Maalesef bunu dahi özellikle belirtmek zorunda olduğumuz bir dönemde yaşıyoruz. Aşağıdaki adımları yukarıda saydıklarımıza ilaveten bir an önce sadece kendileri için değil 76 milyon yurttaşımız için atmalıdır. A. Bugüne kadar ağırlıklı olarak terör örgütü itirafçılarına itibar kazandırıp terörle mücadele eden asker ve polislerimizin mahkumiyetini sağlayan, demokratik dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde uygulanan gizli tanıklık kurumu tamamen kaldırılmalıdır. B. Siyasi iktidarın, emniyet güçlerinin belirli çıkar çevrelerinin canını sıkan, onların önüne engel çıkaran insanların hayatlarını karartma potansiyeline sahip ses bantlarının ve dijital verilerin tek başına delil olmaları yasaklanmalıdır. C. ÖGM'lerin ve terörle mücadele mahkemelerinin yerine ülkeyi tam bir polis istihbarat devletine, kabusuna çevirecek MİT mahkemelerinin kurulmasından vazgeçilmelidir. D. Orduya, aydınlara kumpas kuruldu. Çok yanlış, çok üzülüyoruz. Biz yapmadık, onlar yaptı. Bizi de kandırdılar demek yetmez. Bu cümleleri sarf etmenin yüklediği siyasi, ahlaki ve hukuki sorumluluk yeniden ve adil yargılamayı sağlayacak formülleri üretmektir. Bu açıklamalardan sonra işi seçim sonrasına bıraktıklarından söz etmek, zindanların iyice daralmış duvarları arasında yaşayanlara uygulanan eziyeti arttırarak devam ettirmektir. E. Kendilerini kurtarmak için formül üretme başarısını süratle gösterenler, haksızlığa uğradığını, yine kendilerinin ifade ettiği kişilerin gördüğü zulme çözüm üretmezlerse bu zulümdeki paylarını daha da arttırırlar. Bu adımlar süratle atılmaz ise, korkarım hiç bitmeyecek gibi görünen iktidarlarının sonunda kendi yarattıkları canavarlar kendilerini yutacak, ancak toplum yeni kaoslara sürüklenecek, çekilen acıların bir türlü sonu gelmeyecektir. C. Siyasi muhalefet. A. Siyasi iktidarın niçin yanlış olduğunu anlatmanın yanı sıra kendilerinin niçin doğru olduğunu anlatmalıdır. B. Ben doğruyum demek yetmez. Yürünen çizginin de düz olması gerekir. C. Mevcut HSYK'nın yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlamadığı, tam aksine iktidara ve veya iktidar içi yapılara bağımlı kıldığı söylemleri sonrası mevcudu koruma ve kutsama algısı yaratmaktan vazgeçmelidir. Yargı bağımsızlığı son kanunla ortadan kaldırılmamaktadır. Çünkü yargı bağımsızlığı hep zedelidir, hep sorunludur. Son kanun bunu daha ileri bir aşamaya taşımaktadır. Öyleyse siyasi muhalefet iki yanlıştan birini tercih etmek, taraf tutmak yerine ortaya evrensel standartlara göre hazırlanmış çözümünü tekrar tekrar koymalı, siyasi iktidar bu çözümü kabule yanaşmaz ise o zaman topluma bunu anlatarak düz çizgisini korumalıdır. Unutulmamalıdır ki zikzaklar güven vermez. D. Türkiye'nin gündemi adalettir, yolsuzluktur, özgürlüktür, hukuki güvenliktir, sosyal adalet, sosyal güvenliktir, alın terinin değerinin ne olacağıdır. Bu gündemlerin biri diğerine öncelikli değildir. Marifet hepsini ülke gündeminde tutabilmektir. Bu çok da zor olmasa gerektir. E. Siyasi muhalefet, Türkiye'nin önüne yeni bir yol açmakla yükümlü olduğunu, bunun da özgürleşme, demokrasi, sosyal adalet, sosyal güvenlik projeleriyle gerçekleşebileceğini unutmamalıdır. Sonuç olarak iki yanlıştan birini tercih etmek kimseyi doğru yapmaz. Zikzaklar, söylenen sözlerin değerini düşürür, güvenilirliğine zarar verir. Günün sonunda ne söylendiği kadar kimin söylediği de önem kazanır. Siyasi partilerin el ele verip hem kendileri hem 76 milyon yurttaşımız için hayırlı bir iş yapma, gizli tanıklığı kaldırma, ses bantları ve dijital verileri tek başına delil olmaktan çıkarma, anayasa değişikliği yoluyla HSYK'yı bağımsız ve tarafsız kılma zamanı gelmiştir. Ne zaman ki objektif davranıp hukuksuzluğa hukuksuzluk, haksızlığa haksızlık diyebiliriz, ancak o zaman demokrasi hukukun üstünlüğü ve adalet yolunda önemli mesafe kaydedebiliriz. 3 Mart 2014 Ankara. Eğitim şart. Öğretim Birliği Kanunu'nun 90. yıl panelinde yaptığım konuşma. Çok değerli dostlar, öncelikle şunu ifade edeyim. Eğitim Bilimleri Fakültesi Türkiye'nin ilk eğitim bilimleri fakültesi. Ankara Üniversitesi Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk üniversitesi. Cumhuriyet'in ilk üniversitesinin ilk fakültesi de Ankara Hukuk Fakültesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin kurucu dekanı da Ankara Hukuk Fakültesi'nden. Çok onur verici bir davetti, o yüzden hiç tereddüt etmeden evet dedim. İyi ki de çağırmışsınız. Öğretim Birliği Kanunu'nun neresindeyiz diye soracaksanız hiçbir yerinde değiliz. Özü itibariyle bu kanun artık yürürlükte değildir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özü son 5-10 yılda değil, yıllar içerisinde adım adım kemirilmiş ve yok edilmiştir. Bugün yaşadığımız sorunların hepsinin altında eğitimdeki gerilememiz vardır. Fakat Cumhuriyet'in başarılarını görmezden gelmeyi, küçümsemeyi ve dolayısıyla umutsuzluğa kapılmayı reddediyorum. Birileri Cumhuriyet'in başarılarını küçümsediğinde siz ne kadar ne yaptınız, biz bu kadar şey yaptık diye sizli bizli bir karşılaştırmaya girdiğinde sanki hepimiz aynı milletin parçası değilmişiz gibi konuşuyorlar diyorum. Cumhuriyet şunları şunları yaptı diyoruz. Bunu inanarak söyleyenlerin bugün umutsuz olma hakkı yoktur. Çünkü burada genciyle, kıdemlisiyle, öğrencisiyle, öğretim üyesiyle Türkiye'yi değiştirecek sayımız vardır. Türkiye'nin yüzünü çağdaşlığa çevirecek, büyük atılımları yapacak sayımız, niteliğimiz madem ki burada toplanmıştır, bu sizlere, her birinize ayrı ayrı, tahminlerinizin ötesinde büyük bir görev yüklemektedir. Eğer bu güç bu odada olmasaydı, sadece usulen 90. yılı kutlamış, marşlar söylemiş, alkışlamış ve gitmiş olurduk. Elimizde imkan varken, güç varken, değişimi sağlayacak bütün donanıma sahipken hareketsiz kalmayı, bireysel umutsuzluğu sağa sola aşılamayı ben reddediyorum. Bunu yapanlarla da hiçbir ilişki kurmamaya kesin olarak kararlıyım. Biz el birliğiyle bütün siyasi parti mülahazalarının üzerinde ülkemiz için, toplumumuz için, geleceğimiz için bir araya gelmeyi başarırsak, bu kararlılığı ortaya koyarsak şuna inanıyorum ki bütün siyasi partiler bizi izlemek zorunda kalacaklardır. Yani sizden talebim Türkiye'nin kutup yıldızları olmanızdır. Bunu başaracak güce bu salon genciyle, kıdemlisiyle ve özellikle öğrencileriyle sahiptir. Bu salondaki dinleyicilerin birbirini daha inanarak, birbirine daha güvenerek ve cümlelerin satır aralarında bir şey aramaksızın birbirini kucaklayarak dinlemesini isterim. Eğer yolumuz çağdaşlıksa ve bir kurtuluş mücadelesi veriyorsak, Türkiye'nin bir sömürge olmasını önlemek istiyorsak, yapmamız gereken birbirimizden şüphe etmek yerine birbirimizle nasıl kucaklaşacağımızı düşünmektir. Farklı noktalarımızın altını çizeceğimize, farklı pencerelerden bakmanın zenginliğimiz olduğunu ve açımızı genişleteceğini görmektir. Bunu yapmayı başardığımızda göreceksiniz. Buradan öyle bir enerji çıkar ki herkes bizi izlemek zorunda kalır. Değerli dostlar, dünya değişim geçiriyor. Ekonomide, sanayide, eğitimde değişim geçiriyor. Bir yandan da küreselleşme olgusu her şeye rağmen devam ediyor. Bizler küreselleşmeye karşı ne kadar düşünce ifade etsek de orada buz gibi bir gerçeklik olduğu gibi duruyor. O zaman bizim değişim ve küreselleşme karşısında nasıl bir pozisyon alacağımızı, kendi toplumumuzu nasıl rekabet eder, mücadele eder ve yükselir bir grafiğe sahip kılacağımızı düşünmemiz lazım. Buraya çıkmadan önce test mahiyetinde beni takip eden Twitter'cılara bir mesaj attım. Eğitim bilimlerinde bunları konuşacağız diye. Şimdi cevap geldi. Bu iktidarla olmaz. Bakın, bu cevabı kabul etmiyorum. Bu cevap pasifist. Her şeyi devlete ve devleti o gün temsil eden iktidara teslim etmiş ve bizi nereye güderlerse oraya giderizin ikrarı olan bir cevaptır. İktidarlar değişir. İktidarların gütme güdüsü hiç değişmeyeceği için biz de güdülmekten kurtulamayız. Oysa değişimin standartlarını biz belirleyeceğiz. Hedefleri biz koyacağız. Siyasi iktidarlar o gündemin peşinden koşmak zorunda kalacak. Gündemin yaratılmasını, standartların oluşturulmasını iktidarlara bırakırsak popülizmden kurtulamayız ve kim gelirse gelsin, hangi düşünce gelirse gelsin yerimizde saymaya devam ederiz. O zaman değişime ve küreselleşmeye nasıl ayak uyduracağız? İlgimizi nasıl yükselteceğiz? Nasıl bir planlama yapmamız lazım? Gelin bunları tartışalım. Sevgili dostlar, biyoteknolojiden konuşuyoruz bugün. Dijital teknolojiden konuşuyoruz. Üç boyutlu yazıcılardan konuşuyoruz. Üç boyutlu yazıcılara buradan yüklediğiniz bir sanayi ürününün dünyanın bir başka yerindeki yazıcıdan çalışır halde çıktısını almaktan söz ediyoruz. Hayal gibi gelişmeler bunlar. Fakat her gün gerçekleşiyor. Gen teknolojisi diyoruz. İnsanların organlarının laboratuvar ortamlarında üretilmesinden bahsediyoruz. İnsanların sağlıksız genlerinin ayıklanmasından ve yepyeni bir teknolojiyle üretilmiş süper insanlardan bahsediyoruz. Nanoteknoloji diyoruz. Parmak uçlarımıza en iyi ileri bilgisayarların nasıl yerleştirileceğini konuşuyoruz. Bunların hukukunun da üretilmesini sağlamakla yükümlüyüz. İyi de biz hala tarım toplumunun eğitimini yapıyoruz. Sanayi toplumuna geçmeye çalışıyoruz. Hukukumuz sanayi toplumunun hukuku bile değil, hala tarım toplumunun hukuku. Hukuk eğitimimiz hala tarım toplumunun eğitimi. Gelişmiş ülkeler sanayi toplumunu aştı, bilgi toplumunu geçti. Bilgi toplumunu da tüketip bir başka seviyeye çıkmak üzere. Ama biz tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin sancısını yaşıyoruz daha. Bunun sonu sömürge olmaktır. Sloganlarla tam bağımsız Türkiye sözleriyle bağımsız olunmaz. Çok açık, bunun sonu sömürge haline gelmektir, sömürülmektir. Evlatlarımız bizden daha fazla sömürülecek. O zaman sadece örnek olarak verdiğim bu alanlardaki gelişmeleri yakalayabilmek için tek şart eğitim, eğitim, eğitim. Eğitimden başka çıkış yolu yok. Çünkü bir toplumun en değerli sermayesi insan varlığıdır. İnsan varlığının rekabet edebilir, değere ulaşabilmesi için eğitilmesi lazım dostlarım. Biyoteknolojiye, dijital teknolojiye, gen teknolojisine, nanoteknoloji ve bütün bunların oluşturduğu bilgi ekonomisine gidişte kaçınılmaz olarak gerçekleştirmemiz gereken şudur. Üniversite sanayi işbirliği. Sanayinin ihtiyacına uygun eğitim, üniversitenin geriden gelen değil, gündemi yaratan hale getirilmesi ve üniversitenin ürettiği bilginin ileri teknolojinin üretilmesinde kullanılabilir hale gelmesi. Bu, bütün hocaları, uygulamacı ve pek çok uygulamacıyı da aynı zamanda akademisyen yapmayı gerektirir. Uygulamacıları akademinin içine, akademisyenleri de uygulamanın içine sokmadığımız takdirde şu verdiğim örnekteki garip durum ortaya çıkar. Bir beyin cerrahı öğrencilerine beyin ameliyatı nasıl yapılır diye öğretmek üzere tahtaya çıkıyor. Bir beyin resmi var. Çocuklara diyor ki, çocuklar bu beyin. Benim görevim ise bunu nasıl ameliyat edeceğinizi anlatmak. Ama ben hayatımda hiç yapmadım. Kitaplardan okudum. Teorisini anlatabilirim size. Uygulamadan kopuk kalan akademisyenlerin uygulamaya katkısı da bu kadar kopuk olur. O zaman çağdaş eğitim bu karşılıklı ilişkiyi kurmakla yükümlüdür. Bilgi ekonomisi dedim. Arge ve icatlara ayrılan bütçelere şaşıracaksınız. Japonya gayri safi milli hasılasının %4'ünü, Almanya %3'ünü ayırırken Türkiye son 10 yılda %0,09'unu ayırıyor. Bu %0,09'un gittiği yer ağırlıklı olarak sekreterya, bina kirası ve bürokrat maaşı. Yani Arge yapmıyoruz. Arge yapmadığımız patent sayımızdan da belli. İşler acısı bir durumda patent sayılarımız. Üzüldüğüm şu, son 10 yıldır Türkiye'ye muazzam bir para akıyor. Bu çok güzel çünkü Avrupa'nın ve Amerika'nın bir takım ekonomik dengesizlikleri ve faiz oranlarındaki düşüklük Türkiye'de sıcak paranın değerlendirilmesi için inanılmaz bir fırsat yaratıyor. Biz 10 yıldır bu parayı maalesef sadece inşaat sektörüne yatırmış durumdayız ve alışveriş merkezleriyle lüks rezidanslar yapıyoruz. Geçici olarak bir refah yaratıyoruz. Ticareti patlatıyoruz. Yollardaki lüks otomobil sayıları artıyor. Ama o lüks otomobillerin neredeyse tamamını ithal ediyoruz. Türkiye'de iş gücü ucuz. Çevre değersiz. Dolayısıyla tam bir sömürge zihniyeti. İleri teknoloji üretebilmek için eğitime ihtiyacımız var. Son rakamı da söyleyip bitiriyorum. 2000 senesinde ileri teknoloji üretimimiz tüm üretimimizin %4'ü. 2013 senesinde ise ileri teknoloji üretimimiz tüm üretimimizin maalesef %2'si. 10 yılda ekonomik mucize ileri teknolojide yarı yarıya bir düşüş anlamına geliyor. Avrupa Birliği'nin ileri ve orta üstü teknoloji üretimi toplam sanayi üretiminin %65'i. Türkiye'nin ileri teknoloji üretimi zaten neredeyse yok. Ortanın üstü üretimi ise toplam üretimimizin sadece %33'ü. Kalanı ise düşük teknoloji üretimi. Dolayısıyla ihracat yaparken daha fazla ileri teknoloji ithalatı yapmak zorunda kalıyoruz. İşte size buyurun dış ticaret açığı. Kim çözecek bunu? Siz çözeceksiniz. Çözecek olan eğitimdir. Bunları konuşmalıyız. 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık eğitim planlarımızı ortaya koymalıyız. Ülkeyi yönetmeye talip olanlara söylüyorum. Planlamayı yapmayanlar yönetmeye de talip olmasınlar. 19 Nisan 2014 Ankara. Kendi halkından korkan iktidarlar demokratik değildir. Türkiye'de iktidar kendi halkından korkuyor. Bu sebeple halkı kutuplaştırıyor. Kendinden görmediği kesimin özgürlüklerini yok sayıyor. Geriye kalan sadece alkışlama özgürlüğü. İktidar 1 Mayıs'ta yine halkıyla inatlaşmakta. Bu konudaki basın açıklamamız. 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının engellenmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve anayasaya aykırıdır. Anayasanın 34. maddesi gereğince herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesine göre herkes barışçıl olarak toplanma hakkına sahiptir. Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Anayasanın 148. maddesinin 3. fıkrasında herkes anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir denilerek bütün idari ve yargısal makamlarca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve haliyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiği bir kez daha vurgulanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 27 Kasım 2012 tarihli DİSK ve KESK Türkiye kararında 1 Mayıs 2008'de Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs anma ve kutlamalarının yapılmasının engellenmesini Avrupa İnsan Hakları'nın 11. maddesinin ihlali anlamına geldiğini belirtmiştir. Hukuk devletinde idareler, bireyler anayasal haklarını kullanırken onların bu haklarının kullanımını kolaylaştırıcı önlemler almakla görevlidir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği Taksim Meydanı'nda İşçi Bayramı'nın kutlanması ve katılanların can güvenliğinin korunmasını sağlamakla görevlidir. 10 Mayıs 2014 Ankara. Her şey herkesin gözleri önünde oldu. Bir başbakan Cumhurbaşkanı'nın huzurunda ayağa kalktı, kürsüye taarruz etti. Cumhurbaşkanı fiili bir durumu önlemek için ayağa kalktı. Başbakanı kolundan tuttu. Bir başbakan, devlet tarihimizde ilk kez devletin başının huzurunda devam etmekte olan bir töreni yarıda kesti, Cumhurbaşkanı ve bütün siyasiler dahil olmak üzere protokolün bir kısmını dışarı çıkarttı, toplantıyı terk etti. Süreyi aştın bahane, şöyle yaptın, böyle yaptın bahane. Cevap veriyorum. Süreyi aştın diyenlere, velev ki aştım. Az hukuksuzluk yapın, az konuşalım. Yılda iki kere alkışlanmayın da nazikçe dile getirilen öneri ve eleştirileri dinleyiverin. Hem müdahale o kadar ağır, o kadar ölçüsüz, o kadar yersiz ki hala süreyi aştın ama sen de demek için. Bunu diyenin gözlüklerinin bayağı bir taraflı göstermesi lazım. Siyaset yaptın diyenlere, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde yaptığım konuşmada hangi cümlenin siyasi parti siyaseti olduğunu daha bir kişi söyleyebilmiş değil. Biz hukukun üstünlüğü siyaseti yaparız. Görevimiz hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve özgürlükleri savunmaktır. Hukuk üstün değil ise, üstünlerin hukuku egemen ise avukatlık mesleği icra edilemez. Bu bizim en temel meslek sorunumuzdur. Sizin siyaset dediğiniz, biz avukatların itibar ve ekmek kavgası, memleket sevdası. Sizin siyaset dediğiniz, Van'daki Muharrem bebeğin, eksi 20 derecede dondurduğunuz, sümüğünü ceketime sildiğim konteyner kentteki bebeklerin, Soma'da diri diri gömülen, Ermenek'te diri diri boğulan canların, zindanlarda çürümeye terk edilen insanların, 11 yaşında evlendirilen kaderin, sokak ortasında bıçaklanan kadınların, pankart açtı diye müebbetle yargılanan gençlerin, karanlık sokaklarda dövüle dövüle öldüren Ali İsmail'lerin davası. Sizin siyaset dediğiniz, adını saray koyduğunuz adliyelerin önünden geçen vatandaşların yüreğindeki burukluk. Saraylarınız sizin olsun efendiler, biz halkız, bize adalet lazım. Saraylarınızı dolduran şakşakçılarınız sizin olsun efendiler, biz halkız, bize özgürlük lazım. Saraylarınızın sayısını bilmediğiniz odaları sizin olsun efendiler. Biz halkız, bize iş lazım, aş lazım, ekmek lazım. Biz avukatız, biz insanız, biz vatandaşız. Biz sessiz milyonların sesiyiz. Hiç kimsenin gücü sesimizi kısmaya yetmedi, yetmeyecek. Bizim canımız önce Allah'a, sonra milletimize emanettir. 24. ayrımın sonu, sayfa 309.